köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yepyeni bir programla merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şu an bizleri dünyanın dört bir köşesinden dinleyen dinleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet, Gönül Köprüsü kurumlarımız dedik programımıza. Zira gönlü güzel insanların gerçekleştirmiş oldukları, insandan insana ulaşan en kutsal işleri sizlerle paylaşacağız programımız içerisinde. Kurumlarımızla çıkacağız yola ve o kurumların varlığını devam ettirmelerine sebep olan yardımsever insanlarımızı unutmayacağız elbette ki. Önce insan diyeceğiz. İnsanların ihtiyaçları neler olabilir, onlara değineceğiz ve hemen şöyle bir neler olabilir derken de ne diyoruz? Fizyolojik ihtiyaçlar diyoruz. Kişi varlığını sürdürebilmek için açlık, susuzluk, uyku ve ısınma gereksinimlerini yiyecek, içecek ve barınak, giyecek teminiyle tatmin etmeye yönelir sevgili dinleyiciler. Dünyada biz dahil pek çok ülke her türlü ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılarken öyle ülkeler var ki en önemli ihtiyaçlarını dahi karşılayacak durumda değillerdir. Evet, bunlarda örnek verecek olursak tabii ki Afrika ülkeleri hemen aklımıza gelecektir. Ve çok yakınlarımıza geldiğimizde bugünlerde ve uzun zamandır Suriye'yi biliyoruz. Suriye'yi örnek olarak gösterebiliriz. Biliyorsunuz birçoğumuzun hatırlayacağı gibi Suriye'de açlık öyle boyutlara varmıştı ki kedi yeme fetvası dahi verilmişti ki öbür tarafa baktığımızda Afrika'da bırakın kedi yemek bir tarafa bir hayvanın yaşaması dahi çok zordur açlıkla birlikte. Evet, Somali'nin, Kongo'nun, Liberya'nın, Burundi'nin, Zimbabwe'nin, Togo'nun ve daha nice adını dahi duymadığımız ülkelerin çocukları açlıktan ölürken Avrupa'nın, Amerika'nın ve maalesef Türkiye'nin çocukları obeziteden dolayı diyetisyenlere para ödemektedirler. Oysa paylaşsak elimizdekini, bölüşsek ekmeğimizi ne biz zayıflamak için paralar harcarız ne de onlar açlıktan ölürler. Evet, insan ihtiyaçları dedik, fizyolojik ihtiyaçlardan bahsettik. Öbür taraftan insanların başka ne gibi ihtiyaçları vardır? İnsanoğlunun var olduğu yerde güvenlik ihtiyacı vardır sevgili dinleyiciler. Can güvenliği, mal güvenliği ve diğer güvenlik gereksinimlerine duyarlar. İnsan karnı doyduktan sonra canının güvenliğini düşünür tabii ki. Nereden ne zaman geleceği belli olmayan bombalar, kurşunlar arasında nasıl güvende olur diye düşünür. Çoluğunun, çocuğunun, kendisinin, yakınlarının ve en sevdiklerinin. Canın emniyette değilse uyuyamazsın. Eğer sevgili dinleyiciler Suriye'deysen, Irak'taysan, Afganistan'daysan korkarsın ve güvenliğini düşünürsün. Gözünüzü kırpamazsınız. Silah, bomba seslerini duyduysanız yerinizden kıpırdayamazsınız. Bir el uzansa derler, bir el uzansa ve bize yardım etseler, bir kapı açılıverse de kurtulsak bu zulümden diye düşünürler. Evet, öyleyse biz başımızda böyle bir felaket yokken, rahatımız yerindeyken o kardeşlerimize uzatalım ellerimizi, açalım kapılarımızı sonuna kadar ve kardeşlerimize yardım elimizi uzatalım.
Evet değerli dinleyenler, yardım ve yardımlaşma deyince Gönül Köprüsü kurumlarımız programında yardımlaşmanın önemine vurgu yapmaya çalışacağız. İlerleyen programlarda inşallah bu kurumları ve yardım yapan bu kuruluşları sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Evet, yardım kuruluşlarımızı tanıtacağız ve hemen ben sözlerimin arkasına sözünüzü bölmek istemediğim için şunu da eklemek istiyorum. Bir kişi, beş kişi bilemediğiniz...
Bir elin var.
İki elin sesi var. Evet, on kişiye tek başıma belki bakabilirim der ama daha uzaklara, biraz önce bahsettiğimiz gibi Suriye'ye, Afganistan'a, Irak'a veya Somali'ye ben nasıl gidebilirim, nasıl yardım edebilirim düşüncesi olabilir. Bilmeyen dinleyicilerimiz var mıdır bilmiyorum ama bu rakamlar çevremizde yapabileceğimiz yardımlar için kabul edilebilir. Ancak vurguladığımız diğer ülkelerdeki dünyanın herhangi bir yerindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak artık çok da zor değil. İşte tam bu noktada Türkiye'de hızla gelişen, büyüyen ve birçok dünya yardım örgütlerinin önüne geçen yardım kurum ve kuruluşlarımız vardır. Ve sevindiricidir aslında son zamanlarda Türkiye'nin ismi yardımlarıyla çok fazla ön plana çıkmıştır ve ilk sıraları almıştır. Belki bunun farkında değiliz. Biraz önce söylemek istediğim buydu.
Onu biraz bunun açalım açacağız. İsterseniz. Şimdi şöyle, tabii ki yardımlaşma günümüzde çok daha önemli. Geçmişten günümüze insanoğlu yardıma her daim muhtaçtır. Bunu zaman zaman bireysel bağlamda, zaman zaman özellikle İslam medeniyetinde vakıflar aracılığıyla yaptılar. Farklı kurumlar devreye girdi. Evet. Biz de bu programda veren elle alan eli buluşturan bu kurumları dinleyicilerimize tanıtmaya çalışacağız. Ama öncelikle bu birinci programımızda dilerseniz Gökçen Hanım'ın da söylediği gibi yardımlaşmanın önemine biraz vurgu yapalım. Türkiye bunun neresinde? Evet. Bunu vurgulamaya çalışalım isterseniz. Ama öncesinde ben şöyle uluslararası bağlamda yardım yapan kuruluşlar bunları şöyle bir dile getirmeye çalışayım isterseniz. Şimdi günümüz dünyasında 7 milyara yaklaşan bir nüfus var. Bu 7 milyarı şu an dünyamız beslemeye, barındırmaya müsait aslında. Yetiştirilen ürünler bazında hepimize yetecek gıda var. Ama öyle bir dengesizlik var ki dünya gelirinin %100 üzerinden bir hesaplamayla %80'ini %20'lik bir nüfus kullanıyor. Evet. Ama diğer taraftan geride kalan bu %80'lik nüfus da %20'lik kısmıyla idare etmeye çalışıyor. Böyle bir dengesiz ortamdayız ve işte bu dengesizliğin belki ortaya çıkarmış olduğu. Diğer taraftan da afetler, deprem, savaş derken bunların da katkısıyla ciddi anlamda insani facialar ortaya çıkabiliyor. İşte bunların ortadan kaldırılması için bir takım kurumlar, kuruluşlar var. Uluslararası bağlamda şöyle bakacak olursak, mesela uluslararası yardım kuruluşları bu maddi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş. Bunların başında hepimizin bildiği Birleşmiş Milletler var. Ardından mesela hani bunlar belki biraz ekonomik anlamda diyebileceğimiz Kuzey Atlantik Anlaşması askeri anlamda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Konseyi Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi TürkSoy, Avrupa Birliği bu askeri ve ekonomik bağlamda ve insani anlamda bir araya gelen kurumlar, yani yeryüzünde işte bir takım amaçlar doğrultusunda kurulmuşlar. Yeterli mi? Şöyle Birleşmiş Milletler'in alt kurumlarına da ben bakmak istiyorum ki neden yetersiz kaldığımız belki ortaya çıkacaktır. Birleşmiş Milletler'in alt kurumları da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO. Yine Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu var, UNICEF. Dünya Sağlık Örgütü WHO, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Uluslararası Para Fonu IMF ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO. Uluslararası bağlamda çalışma yapan, gerek askeri gerek ekonomi gerekse insani açıdan yardım çalışmaları yürüten kuruluşlar değerli dinleyenler. Ama şunu görüyoruz ki bütün bu çalışmaların yetersiz olduğunu ve bu bağlamda da devreye ulusal ve uluslararası STK'lar ve diğer yardım kuruluşları ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki yardım etmeliyiz, insan olduğumuz için yardım etmeliyiz, inancımız gereği diyoruz. Ve şimdi de dilerseniz sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin uluslararası bağlamda yapmış olduğu çalışmalara kısaca göz atmak istiyorum.
Evet, son zamanlarda Türkiye insani yardım konusunda birinci sıralarda demiştik. Hı hı. Bunca yardım kuruluşu varken dünyada, evet, Türkiye nasıl oldu da bu noktalara geldi ki bizim haberimiz yoktu acaba?
Evet. Şimdi biraz önce bahsettik, bizim geleneklerimizde var, İslam medeniyetinde var, inancımızda var yardımlaşma ve bunu da sürekli hatırlatmakta yarar var. Kur'an-ı Kerim'de infak kelimesi çok sık geçer. Dolayısıyla bizler de yardımlaşma konusunda gerçekten belki de yüzyıllardır diyebileceğimiz bir geleneğe
sahibiz.
Komşusu
açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olarak elbette ki birçok şeyi kaybetmiş olsak da bu noktalarda yine elimizden geldiğince çabamızı, gayretimizi gösterebiliyoruz ki gerçekten bunu son olaylarda daha fazla yaşadık ve görüyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet değerli dinleyenler, Türk halkı insani yardımlar konusunda tarihinden ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip. Bu bağlamda Türkiye doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir görev telakki etti ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak görülmekte. Bu düşünceden hareketle biz ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere süratle ve imkanların el verdiği ölçüde insani yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz Türkiye olarak. Bu doğrultudaki uluslararası çabaları her zaman desteklemeye de devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, 1980'li yılların ortalarından itibaren bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde başlayan insani yardımlar son 10 yılda kayda değer biçimde ciddi anlamda artış gösterdi ve dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından da çeşitlendi. Bu gıdaların, bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve o bölgede yaşayan insanların gerçek ihtiyacının karşılanması önemli, değil mi Gökçen Hanım?
Evet.
Yani mesela ihtiyacı olmayan bir insana ne verebilirsin? Yani abes bir yardım gittiği zaman onların ihtiyacını kesinlikle karşılayamazsın. Başta Türk Kızılayı olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü bu konuda devrede sevgili dinleyiciler ve dünyanın farklı bölgelerinde ciddi yardım çalışmalarında bulunmaktalar. Öte yandan Türkiye insani yardımlarını sadece ikili düzeyde değil, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, Dünya Gıda Programı gibi birçok kuruluşla da ortaklaşa devam ettirmek durumundadır. Ve küresel insani yardım raporuna göre ülkemiz gerçekleştirmiş olduğu 1.6 milyar ABD doları tutarındaki resmi insani yardımla 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ardından dünyanın 3. büyük donör ülkesi oldu. 2014 yılında toplam 2.4 milyar ABD doları insani yardım ülkemizin resmi kalkınma yardımlarının %67'sine tekabül etti. Yani burada tabii ki bu söylediğimiz rakamlar aslında yardımların büyüklüğü açısından, hı hı, bir de burada ülkenin gayri safi milli hasılasına, evet, baktığımız zaman aslında Türkiye'de yardımlar konusunda birinci sırada olduğu net bir şekilde görülüyor. Bunu biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet, Türkiye'nin şu an yapmış olduğu yardımları kısaca sizlere ya da yardım politikasını bu programda kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin son dönemde insani yardımlar alanındaki faaliyetlerinin başlıca belirleyici unsuru Suriye'de devam etmekte olan krizin insani boyutları oldu sevgili dinleyiciler. Küresel boyuttaki etkileri her geçen gün artarak söz konusu. Kriz aynı zamanda ülkemizin mevcut insani yardım sistemi içindeki konumunu da oldukça güçlendirdi. Ve dünya aslında gördü, şunu gördü. Evet, yardım nasıl yapılırmış, ne şekilde yapılırmış, insanlara nasıl ulaştırılırmış, hı hı, organizeli bir şekilde. Çünkü daha önce biz şunu gördük, hatırlayacaksınız. Ekranlardan mesela Afrika'daki yardımlar, Mogadişu'daki, evet, o çadırları, gerçekten yine Filistinli mülteciler konusunda kalmış oldukları mekanlar, o yerleşim alanındaki sağlıksız koşullar, hı hı, dünya, hı hı, bu manzarayı unutmadı.
Orada yardımlar dağıtılırken çocukların
kesinlikle
birbirine
ezmesi, ortaya çıkan izdihamlar, evet, insanların işte birbirlerini yani ölüme kadar varan manzaralarla
karşılaşmıştık. Uçaktan atılan yardımları da hatırlıyoruz.
Evet, ne kadar, evet, rencide, hı hı, edici.
Evet.
Yani,
evet,
insanlara verilmesi ve tabii ki bu verilen yardımların da sıhhatli bir şekilde ulaştırılması, hı, gerçekten önemli ve Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu. Yani istemeden de, hı hı, bunu artık dünya takdir etmek zorunda kaldı şu an için. Bunu görüyoruz.
İnsani yardım diyerek o insanları rencide etmenin bir anlamı var mıdır? O hale getireceksin, sonra yardım edeceksin, sonra da insanları rencide edeceksin. İnsan sınıfına bile koymayacaksın. Gerçekten çok ağır bir durum.
Evet. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu verilere göre ülkemiz ve bölgemiz açısından önem arz eden bir diğer insani kriz ise Irak'ın Musul vilayetinde 6 Haziran 2014 tarihinde başlayan çatışmalar ve yol açtığı göç dalgasından dolayı yaşanmış ve ülkemiz bu krize ilk ve süreklilik arz eden bir şekilde müdahale etmişti. Yine aynı şekilde Türkiye uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde ülkelerindeki şiddetten kaçan Suriyelilere yönelik İzlediği açık kapı politikasına devam etti. Şu an her ne kadar batılı ülkeler sınırlarını, kapılarını kapatsalar dahi ya da, hı hı, işte 5-10 kişi alabiliriz gibi laflar etseler dahi Türkiye, evet, açık kapı politikasına devam etti ve zorla geri göndermeme ve sınırdan geri çevirmeme ilkelerini titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Uluslararası hukuk uyarınca Suriyelilere ayrım gözetmeksizin geçici koruma sağlamayı sürdürdü. 2016 yılı itibariyle derlenen verilere göre 26 geçici barınma merkezinde 260 binin üzerinde Suriyeli ile kamp dışında muhtelif yerleşim merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin bütün ihtiyaçlarını karşılamakta şu anki genel veriler yaklaşık 3 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yaptığımız ya da bunların ihtiyaçlarını karşıladığımız şeklinde. Evet, dediğimiz gibi söz konusu çatışmalar nedeniyle yine Irak'taki ve Irak'ta mülteci duruma düşen insanlara Türkiye elini uzatmaya devam etti. Bu konuda AFAD, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay'ı ve TİKA gibi birçok kurumlar yardım çalışmalarına devam ettiler. İnşallah biz Gönül Köprüsü kurumlarımız programında bu kurumların çalışmalarını bölge bölge sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yine bir diğer sorun sınırımızda. Filistinliler, Gazze şeridinde yaşanan o insanlık dramı, açık hava hapishanesi haline dönen Gazze'deki sorun. Bu konuda yine Türkiye çalışmalarına devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizin bu, yani nasıl söyleyelim, açık hava hapishanesinden kurtulması için ve burası bir ambargo uygulanmakta. Bu ambargonun kaldırılması, efendim buraya işte insani yardımların, çünkü kısıtlama var, yasak, bu bölgede yaşayan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılması konusunda da ciddi çalışmalar yapmakta. Yine Türkiye olarak biz şöyle rakamlara bakacak olursak, 2004 sonrasında meydana gelen Güneydoğu Asya'daki deprem, yine 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen deprem, 2006'da Lübnan'da yaşanan insani kriz, 2008 yılının sonunda patlak veren Gazze krizi, 2010 başında meydana gelen Haiti ve Şili depremleri, Ağustos ayında yaşanan Pakistan'daki sel felaketi ve 2011'de meydana gelen Japonya depremiyle Libya krizi, 2014 yılında Bosna Hersek ve Sırbistan'da yaşanan sel felaketleri, 2015 yılında Nepal ve Afganistan'dan meydana gelen depremler, yine Andaman Denizi'nde yaşanan kriz nedeniyle denizde mahsur kalan binlerce Rohingyalı Müslüman ve Bengali'nin kurtarılması, yine 2016 yılında Ekvator'da meydana gelen deprem, Libya ve Yemen'deki insani durum nedeniyle gönderilen yardımlarda diğer önemli yardım faaliyetler arasında bulunmakta Türkiye Cumhuriyeti olarak. Evet, günümüzde uluslararası insani yardım sisteminin içinde bulunduğu tıkanıklık karşısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un şahsi girişimi çerçevesinde Dünya İnsani Zirvesi DİZ tarihte ilk defa olarak, sevgili dinleyiciler, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstanbul'da düzenlendi. Zirveye devlet ve hükümet başkanları düzeyinde uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, akademik düzeyde dünya, özel sektör ve krizlerden etkilenen toplumların temsilcileri iştirak ettiler. Evet, burada gerçekten örnek bir toplantı yapıldı. Türkiye'nin yardımları tabii ki bu toplantıda ön plana taşındı sevgili dinleyiciler. Evet, biraz önce bahsetmiştik, süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Ben şöyle kısaca örnek vermek istiyorum. Türkiye dünyada yardım konusunda birinci sırada yer alıyor demiştik Gökcan Hanım. Hani son yıllarda insani yardım alanında yıldız parlayan bir ülke, dünyanın birçok noktasında ırk, dil, din ayrımı yapmadan her türlü felaket ve insani mağduriyetler konusunda elini uzatmaya, bunu sivil toplum kuruluşlarıyla, efendim işte STK'larla ya da kamu kurumlarıyla bir şekliyle telafi etmeye çalışıyor Türkiye ve 2013'te insani yardıma 1.6 milyar dolar harcayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ardından en çok yardım yapan ülke demiştik ama gayri safi milli hasıla açısından aslında Türkiye'nin birinci durumda olduğunu şu rakamlara bakınca anlayabiliyoruz. Evet, yapılan yardımın ülkenin gayri safi milli hasılasına oranına göre yapılacak bir sıralamadaysa Türkiye dünyada ekonomik gücüne oranla en çok insani yardım yapan ülke konumunda sevgili dinleyiciler. Evet, 2013'te ABD gayri safi milli hasılasının %0.07'sini insani yardıma ayırdı. Türkiye ise %0.27'sini insani yardıma ayırmış durumda. Bu da şunu gösteriyor ki evet, dünyadaki insani yardımlar konusunda Türkiye gerçekten birinci sırada yer almakta ve biz bu çalışmalara inşallah devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, bu programda dedik ki Gönül Köprüsü kurumlarımızı, bu veren elle alan eli buluşturan kurumlarımızı sizlere tanıtmaya ve yapmış oldukları çalışmaları paylaşmaya çalışacağız dedik. Mesela bunlardan ilk aklımıza gelenler ne olabilir? Türk Kızılayı, TİKA, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, AKUT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlar. Yine STK'lardan İHH, son dönemde gerçekten adını sıkça duyuran bir sivil toplum kuruluşu. Onun yanında Deniz Feneri, Can Suyu, Yardım Eli, bazı büyükşehir belediyelerimiz, mesela işte Bursa gibi, İstanbul gibi, gerek Balkanlarda gerek Afrika ülkelerinde ciddi anlamda yardım çalışmaları yapıyor ihtiyaç sahiplerine. Evet, bizim gönüllülerimizin ulaştırmış olduğu bağışları onlara ulaştırmaya çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Evet, kısaca şununla bitirmek istiyorum ben. Bir kısa vardır, hemen onu aktarabilir miyim? Evet. Gökçen Hanım, eskiler şöyle anlatırlar. Eskiden bir dergahta derviş sofrası kuracağız demişler. Bilenlerden bir tanesi demiş ki, burada demiş iki grup insan vardır demiş. Nedir onlar demiş? Bir demiş kendini sevenler, bir de sevgiyi bilenler. Bunu nasıl ayırt ediyorsunuz demiş. İspat edelim demiş, ben size göstereceğim demiş. Bir derviş sofrası kurmuşlar. Öncelikle bu sofraya kendini düşünenleri oturtmuşlar ve derviş kaşığı denilen çok uzun saplı bir kaşık varmış. Herkesin eline bu kaşığı vermişler ve ucundan tutacaksınız demişler. Kesinlikle dibinden tutmak yok ve bununla karnınızı doyuracaksınız. Tabii ki bu uzun kaşıkla herkes çorbayı içmeye çalışmış. Becerememişler, herkes aç kalkmış oradan. Ama diğer o sevgiyi bilen dervişleri oturtunca sofraya bakmışlar kaşıklar uzun. Kendileri yemek yemeyecekler. Öncelikle tabii ki karşıdakini düşünmüşler. Herkes kaşığına çorbayı alıp karşısındakinin ağzına vermiş. Evet. Bu şekilde hem o sofradaki, meclisteki herkes karnını doyurmuş ve aslında burada sevgi kazanmış, tabii insanlık ki, kazanmış diyelim biz. Böylelikle bitirelim mi?
Evet, dünyayı güzellik kurtaracak.
İnşallah.
Bir insanı sevmekle başlayacak her şeyi diyelim biz. Ve bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir eserle vedamızı yapacağız. Yine şunu da ekleyelim. İyiliğinizin tüm dünyayı kuşatması temennisiyle Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
Hoşça kalın.
Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.